Ayrım 25, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 294, 65. kısım, Richmond, Virginia. Stone adli tıbbın karşısındaki belediyeye ait park yerine girdi. Lacey bize sadece 15 dakika ayırabileceğini söylüyor, saat 2'de işbaşı yapacak. Lou Raines öğle yemeği için yanında getirdiği baharatlı tavuk tikka sandviçini bitirdi ve ağzını bir kağıt peçeteyle sildi. Hangi akla uyarak onunla konuşmak istediğini bana söylemedin. Senin derdin ne? Stone park edeceği yere geri geri giderek girdi. Belki de Brogan Lacey neden eski kocasının vasiyetini değiştirip eğer Meghan da ölürse Kate Moran'ı tek varis olarak atadığına bir açıklık getirebilir. Rain sandviç paketinden çıkan stretch filmi elinde top yaptı, kül tablasına attı ve derin derin içini çekti. Moran'ı pasif göreve almaktan sana bahsetmiştim galiba. Aranızda bir kan davası güdeceğiniz hiç aklıma gelmezdi. Senin teorine kredi mredi veremem Vance. Ben Kate'i tanıyorum. O entrikalardan anlamaz. Hele hele cinayet işinden hiç anlamaz. Bu teorinin saçma sapan olduğuna dair seninle her türlü iddiaya girerim. Stone öfkesini kontrol etti ve kapıyı açtı. Asla göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek var, o da Gamal'ın Bryce cinayetlerini işlemediğini iddia etmesi. O zaman şu anda elini kolunu sallayarak dolaşan kopyacı katil herhangi biri de olabilir. İşte bu yüzden bu görüşmeyi yapmama izin versen ne olur Lou? Bakalım neler anlatacak bu kadın bize? İçimdeki ses bu görüşmenin %100 vakit israfıyla sonuçlanacağını söylüyor dedi Raines homurdanarak. Bu sırada caddenin karşı tarafına geçmişler ve adli tıp binasına girmişlerdi. Stone odaların yan yana sıralandı, bir koridora girdi ve kapılardan birini çaldı. Gelin dedi bir kadın sesi. Adamlar içeriye girerken Brogan Lacey kafasını dizüstü bilgisayarından kaldırdı. Kadının masasına yenmemiş bir sandviç ile bir şişe maden suyu defterlerin kalemlerin arasında duruyordu. Ve kadın ziyaretçi görmekten pek memnun olmamış gibi bakıyordu. Stone söylemenize gerek kalmadan yakanızdan düşeceğimize söz veriyorum dedi. Lacey bir takım kağıtları dosyaya yerleştirirken dalgın görünüyordu, gözlüğünü çıkardı. Telefonda da size izah ettiğim gibi Ajan Stone, saat 2'de bir otopsiye girmem gerekiyor. Evet hanımefendi, anlıyorum. Bu fazla zamanınızı almayacak. Stone Raines'i tanıştırdı. Zannederim amirimle tanıştınız, kendisi Ajan Raines'tir. Evet, bir yargılama sırasında karşılaşmıştık. Brogan Lacey, Raines'in elini sıktı ve misafirlerine iskemleleri gösterdi. Buyurun oturun beyler. Stone bir sandalye çekip oturdu ama Raines ayakta kalmayı tercih etti. Sizi meşgul ettiğimiz için gerçekten çok özür dileriz Bayan Lacey. Son karşılaşmamızdan bu yana nasılsınız? Ansızın iş gereği yüzüne taktığı maske düştü ve Brogan Lacey'nin yüzünde acı dolu bir ifade belirdi. İyileşiyorum Bay Raines. İnsanlar genelde doktorların ölüm acısına daha dayanıklı olduğunu zanneder. Çünkü ölüm doktorların meslek yaşamlarında gündelik bir şeydir. Ama korkarım hiçbir eğitim bu dünyadaki tek evladınızın acısını hafifletemez. Eminim hafifletemez. Öyle bir kayıp insanın başına gelebilecek en büyük acıdır dedi Raines içten bir sesle. Zannederim David'in ölümünü daha kolay kabullendim. Çünkü zaten biz boşanmıştık ve ayrı hayatlar yaşıyorduk. Ama insan çocuklarından boşanamaz ki. Raines boşanamaz tabii diye cevap verdi. Çok üzgünüm, belki sormamam gerekirdi. Acınızın hala içinizi yaktığından eminim. Lacey aslında departmanınızın David ile Meghan'ın katilini yakalamış olmasından dolayı size şükran borçlu olduğumu söylemenin de zamanı gelmiştir bence. Teşekkür ederiz yanıtını verdi Raines. Peki şimdi sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Stone eski kocanızın vasiyetiyle ilgili bir konu. Bu sabah sizinle konuştuğumuzda bana David'in bütün mülklerini Meghan'a bıraktığını söylediniz. Ama Meghan'ın ölümü halinde tek varis Kate Moran olacaktı. Evet doğru. Stone ciddi bir ses tonuyla Bayan Lacey. David'in Kate Moran'ı bu şekilde varis yapması size garip gelmedi mi? Üstelik onu bir yıl gibi kısa bir süredir tanıyorken.
Garip derken neyi kastediyorsunuz?
Şüpheli bulmayı kastediyorum yanıtını verdi Stone. Brogan'la ise bir Rains'a baktı, bir Stone'a ve kaşlarını çattı.
Bu konuşmanın nereye varacağını sormama izin var mı?
Stone, açıklamaları daha sonra yapabiliriz Bayan Lacey dedi. Eğer şimdi sorularımıza yanıt verirseniz çok memnun olacağız.
Brogan Lacey kaşlarını çattı. Yani siz şimdi Kate Mora'nın eski kocamın vasiyetinden fayda sağlamak için yanlış bir şey yapmış olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani kocamın ölümüyle elde ettikleri yüzünden ondan şüphe mi ediyorsunuz?
Böyle bir şey söyleyen olmadı Doktor Lacey, yanıtını verdi Rains.
Söylenmesi de gerekmiyor ama eğer ben sağır değilsem böyle bir şey kastedildi.
Lacey bir Rains'e bir Stone'a baktı, bir yanıt bekledi. Stone bir cevap vermeye mecbur kaldı. Bir takım bağlantılar kurmaya çalışıyoruz diyebiliriz.
Lacey kaşlarını çattı. Ne bağlantısı? Ben soruşturmanın kapandığını zannediyordum. Eski kocamı ve kızımı öldüren adam idam edildi.
Evet öyle Bayan Lacey, ama sorumuza dönecek olursak siz bu durumu garip bulmuyor musunuz diye sordu Stone yeniden.
Lacey bakın dedi, bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bir konuyu netleştirelim. David Kate'e aşıktı. David en sonunda ruh ikizini bulduğuna inanıyordu ve ben de onu sevecek biriyle olmasından çok mutluydum. Deneyimime bakarak söylemem gerekirse onunla yaşamak çok zor bir işti. Çoğu sanatçı gibi o da değişken mizaçlı bir insandı. Özellikle de başarılı olduktan sonra böyle olmuştu. Ama ben Kate Mora'nın eski kocamla evlenmeyi parası için istemediğinden eminim. Sorunuzu yanıtlamış oluyor muyum?
Bundan çok emin görünüyorsunuz.
Ajan Stone, ben hazine avcılarını tanırım ve Kate Moran kesinlikle onlardan biri değil. Hani belki siz de Kate Moran'ı öyle sanmışsınızdır diye söylüyorum.
Stone ellerini masanın üzerine dayadı ve yeni sorusunu sormak için kadına doğru eğildi. Onunla David'in ilişkisi canınızı hiç sıkmış mıydı?
Lacey kaşlarını çattı. Bu soruyu neden sorduğunuzu merak ettim.
Stone bu soruya karşılık olarak hafifçe gülümsedi. Nedeni yok, sadece merak.
Doğrusunu söylemek gerekirse en iyi dönemlerimizde bile David'le birlikteliğimiz fırtınalı oldu. Ama ne mutlu ki boşanmamızın ardından iyi bir evli çift olamasak da çok iyi arkadaş olduğumuzu keşfettik. Ve tabii aramızda bir de Megan vardı. İkimiz de böyle bir çocuğumuz olduğu için çok mutluyduk. O çok iyi bir evlattı. Kesinlikle her ikimizin de en iyi taraflarını almıştı. Ve biz onu hep derinden sevdik. Çok derinden hem de.
Şüphesiz dedi Rains hafifçe.
Lacey bir an durdu. Tuhaf olan şey nedir biliyor musunuz? Ben her gün otopsi odasında ölümlerle, cinayetlerle uğraşıyorum. Meslek hayatım boyunca akla gelebilecek her türlü ölümü gördüm. Ama David ile Megan'ın ölüleri buraya geldiğinde onları görmeye cesaret edemedim. Eğer görseydim kalbim paramparça olacaktı. Ama tuhaf olan sevdiğini kaybedenler için her türlü terimin kullanılıyor olması Ajan Rains. Bir çocuk anne babasını kaybedince biz ona yetim deriz. Bir kadın kocasını kaybedince dul olur. Ama bir anne babanın çocuğunu kaybettiğinde hangi terimin kullanıldığını bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?
Rains başını bilmiyorum dercesine salladı.
Brogan Lacey'nin sesindeki çıplak duyguyu fark etti ve doktorun kendini tutamayıp hüngür hüngür ağlamak üzere olduğunu anladı. Kadının arkasında bir kitap rafı gördü ve sadece kadının dikkatini dağıtmak için rafa gidip zehirler ve tedavileri adını taşıyan bir kitabı çekip aldı.
''Siz her türlü zehirlenme vakasıyla uğraşıyorsunuz değil mi?''
''Ne?''
Rains elindeki kitabı gösterdi. ''Zehirlenme vakaları. Size gelen çok türü var değil mi?''
Lacey konunun değişmesini fırsat bilerek kendini toparladı. Bir kağıt mendille gözlerini sildi. ''Özür dilerim. Evet, sık yaşadığımız bir şey. Çocuklar tehlikeli ev temizleyicileri ya da ilaçları kazaen yutuyorlar. Maalesef bazı durumlarda kayıp veriyoruz.''
''Zehirler konusunda uzman mısınız?''
''Hayır, ben zehir bilim uzmanı değilim ama otopsi odamda bir sürü zehirlenme vakasıyla çalıştım. Neden soruyorsunuz?''
''Bir nedeni yok.'' Rains kitabı yerine koydu.
Lacey sabırsız bir sesle, ''Anladığım kadarıyla ikiniz de bana gerekçesi olmayan sorular soruyorsunuz. Sorularınız hala bitmedi mi?'' diye sordu. Stone hemen hemen bitti. Ben yine orijinal soruma döneceğim. Eski kocanızın Kate Moore'unu çok az bir süredir tanımasına rağmen vasiyetinde varis olarak göstermesine bir tuhaflık olduğunu düşünmüyor musunuz? Lacey biraz öfkeli bir ifadeyle kafasını iki yana salladı. Hayır, düşünmüyorum. Aslına bakarsanız eğer onu varisi yapmasaydı işin içinde bir tuhaflık olduğunu düşünürdüm. David kibar bir adamdı. Hayatım boyunca karşılaştığım en kibar adamdı. Özellikle de para konusunda. Ve benim kişisel olarak onun parasına ihtiyacım yoktu. Benim kendi param vardı. Ama Kate Moore'unu David ile Meghan'ın ölümüyle ilişkilendirmeniz ilgimi çekti.
Biz öyle bir şeyi asla söylemedik yanıtını verdi Rhines. Ben öyle bir şeyi asla söylemedim.
Lacey Stone'a aynı cevabı beklercesine baktı ama Stone ağzını açmadı. Benimle aynı fikirde değilmişsiniz gibi bakıyorsunuz Ajan Stone. Stone'un ağzı adeta mühürlenmişti. Rhines'e sertçe baktı.
Zannederim amirim sorunuza yanıt verdi Bayan Lacey.
Sizden karışık mesajlar duyumsuyorum Ajan Stone dedi Lacey. Stone hiç sesini çıkarmadı. Gözle görülür bir neden olmadan Lacey telaşa kapılıverdi ve saatine baktı. Eğer kusura bakmazsanız girmem gereken bir otopsi var. Normalde otopsiye girmeden önce bir kenara çekilip kafamı toplamaya çalışırım. O yüzden de eğer artık beni yalnız bırakırsanız çok memnun olacağım.
Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim doktor dedi Stone. Ama bunu derken hayal kırıklığıyla doluydu sanki.
Lacey ziyaretçilerini kapıya kadar geçirdi. Rhines doktora elini uzattı ve çok içten sempatiyle size en iyi dileklerimi sunuyorum Bayan Lacey. Dualarımda olacaksınız dedi. O ve Brogan Lacey duygularına hakim olmakta zorlandılar. Teşekkür ederim Bay Rhines ama bana hayat duaların bir şeyi değiştirmediğini öğretti.
66. Kısım. Brogan Lacey ziyaretçilerinin ayrılmalarını bekledi, ardından pencerenin önüne geldi. Birkaç dakika sonra iki ajanın binadan çıkıp park yerine doğru yürüdüklerini gördü. Bu iki ajanın buraya hangi amaç ve dürtüyle gelip onu sorguladıklarını merak etti. Sordukları sorularla neyi ortaya çıkarmanın peşinde olduklarını anlayamamıştı. Adamlar sanki karanlıkta yollarını bulmaya çalışıyorlarmış gibi gelmişti ona. Pencerenin önünden uzaklaştı ve yemediği sandviçini köşedeki çöp kutusuna attı. Bugünlerde pek iştahı yoktu. Son 1,5 yılda 14 kilo vermişti ve eğer dikkatli olmazsa herhalde bir 14 kilo daha verirdi. Ama gücünü kaybetmemesi gerektiğini biliyordu. Kızının hatırı için kendini uçurumlardan aşağıya atmaması gerekiyordu. Sevgili Meghan'sız hayat onun için günden güne güçleşmese... Lacey tek evladını kaybetmenin nasıl bir acı olduğunu öğrenmişti. Dünya üzerinde cehennemi yaşamaktı bu. Sanki binlerce hançer kalbine saplanıyordu. Onun geride bıraktığı boşluğu hiçbir şey dolduramaz. Gencecik yaşta gitti o. Lacey gelecek doğum gününde 48 olacaktı ve artık ikinci bir çocuk sahibi olma şansını tamamen yitirmişti. Zaten olsaydı bile o güzelim Meghan'ın yerini nasıl doldurabilirdi? Arada sırada kızının gülümseyişi, kahkahası, esprileri ve incelikleri aklına geldiğinde bebekliğini, kollarında tuttuğu ve kollarında sallayarak uyuttuğu günleri hatırlıyordu. Arada sırada Meghan'ın mezarına diz çökmek, kafasını taşa vurmak geçiyordu içinden. Konstantin Gamal'ın acımasızlığının yüreğinde açtığı yara kapanmamıştı ve asla kapanmayacaktı. Bu yüzden acılarının sorumlusunun kim olduğunu çok iyi biliyordu. Neden bazı insanlar hep acı verirler ve neden hatalarını düşünmezler? Neden verdikleri acıların müzminleşeceğini düşünmezler? Lacey pencere önünden tam ayrılacaktı ki orta yaşlı bir kadının hastanenin patika yolunda yürüdüğünü gördü. Kadının kolunda genç bir kız vardı. Kızına çok benziyordu. Kız çok sevimliydi. 13-14 yaşlarındaydı ve kızın sarı saçları aynı Meghan'ınkiler gibi dağılmıştı. Brogan Lacey gözyaşlarına boğulacağını hissetti ve pencerenin önünden ayrıldı. Zorlukla kendini tutuyordu. Elleri titredi ve hatıraların acı verdiğini hissetti. İlaç tedavisi oluyordu. Ayakta kalabilmesi için başka çaresi yoktu. Çünkü yüreğindeki acı çok büyüktü. Bugün oyalanabileceği bir işi vardı ve işini yaparken kafasının dinç olması gerekiyordu.
ama evine döndüğünde geceyi geçirebilmesi için ilaç almaya mecbur kalacağını biliyordu. Kapı çalınmadan açılıverdi. Elinde bir yazı tahtası tutan genç bir kadın ofise girdi ve endişeli bir sesle ''Siz iyi misiniz Doktor Lacey?'' dedi. ''Evet anne, demin gözüme bir şey kaçtı da ama şimdi iyiyim, teşekkür ederim.'' Kadın ''Otopsiye hazırız.'' dedi. Brogan Lacey şöyle düşündü. ''Ne pahasına olursa olsun güçlü olmalıyım, kendimi toparlamalıyım.'' Akıl sağlığını korumaya çabalarken tökezlediğini hissettiğinde bunları geçirirdi kafasından. Aslında her geçen gün aklını biraz daha kaçırdığını hissediyordu. Gözlerini sildi, elleri titriyordu. ''Teşekkür ederim Anne, hemen geliyorum.'' 67. Kısım Paris, Fransa. Josh beni karşıdan karşıya geçirdi, oradan da taş basamaklardan yürüyüş yoluna indik. Nehir kenarındaki banklara oturmuş öpüşen birkaç sevgilinin önünden geçtik. Onları hayranlıkla seyrettim. Bir erkekle öpüşmeyeli, bir erkek tarafından sevilip istenmeyeli çok zaman olmuştu. Hiç alışık olmadığım kadar ılık bir akşamdı ve yürürken Paris'in David'le birlikte balayımızı geçirmeyi istediğimiz yer olduğu aklıma geldi. Bunu söylerken onun sesindeki heyecan kulaklarımda yankılandı. ''Ritz'te kalırız Kate, bayılacaksın.'' ''Jüpe'yi öldürdün diye hala üzülüyor musun?'' Josh düşüncelerimi dağıtmıştı ve nehirden ansızın esen rüzgardan korunmak için kollarımı önümde kavuşturdu. ''Galiba ben o engeli aştım.'' Josh başını salladı. ''Güzel ama kafanda başka şeyler var herhalde. Gözlerin hep uzaklara takılıp kalıyor.'' ''İçimden geçmişte kalan acılardan bahsetmek istemiyorum.'' dedim. ''Ama kendime rağmen konuştum.'' Alkolü birazcık fazla kaçırmıştım ve açılıverdim. Josh'a David'le yaptığımız balayı planlarından bahsettim ve bunlardan konuşunca birazcık rahatladığımı hissettim. ''Bir ölümün ardından insanın kendini toparlayabilmesi çok uzun sürer.'' dedi Josh. ''Böyle bir şey aceleye getirilemez ama bence insanın kaybettiklerinin acısına göğüs gerebilmesinin tek yolu hiçbir şey düşünmeden hayata devam etmek, acıları umursamamak. Ancak bunu yapabilirsin.'' Nehre baktım. ''Bazen bu acının üstesinden hiç gelemeyeceğimi düşünüyorum. Bazı günler acımı kafamdaki küçük bir sandığa kapatıyorum. Hatta acılar artık yok oldu diye kendimi kandırabiliyorum. Ama hiç ummadığım bir anda sandığın kapağı açılıyor ve acı çıkıp boğazıma yapışıyor. Bir insanın aşık olması ve o insanı kaybetmesi nasıl bir duygu bilmem biliyor musun?'' ''Nasıl bir duygu?'' ''Bazen insanın yüreğini parçalar, sonra da insana hayatının geri kalanında o parçaları toplatır. David'i kaybettiğimde böyle hissettim.'' Josh çok anlayışlı davranıyordu. ''Açıkça söylemem gerekirse ben de eski karım Carla yüzünden aynı şeyleri düşündüm. İnsanın bazen kendini nasıl hissettiğini biliyorum sayılır. Herhalde asla sağalmayacak yaralar da oluyor insanın hayatında.'' ''Ben 12 yaşındayken benden küçük kız kardeşim öldü. Çok tatlı bir kızdı ve onu çok severdim. 20 yıl önceydi. Ama kız kardeşimin aklıma her gelişinde içimde bir burkulma hissediyorum.'' Josh aniden yürümeyi bıraktı ve hafifçe bir kolunu omzuma koydu. ''Herhalde gerçek olan şu ki içimizde bir yerlerde acılar, yaralar yatıyor ve bizler acılarımızı saklamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.'' ''Ama birileriyle konuşma ihtiyacı hissettiğinde git bir yabancıyla konuş. Konuşmak ilaç gibidir. Sanki içindeki ağırlığı başkasıyla paylaştığını hissedersin.'' Josh'un yumuşak tavrı ona duyduğum yakınlığı arttırdı ve içim sızladı. Katakomplardaki olay bizi birbirimize daha da yakınlaştırsa da böyle bir duygu yüzünden kendimi az kalsın suçlu hissedecektim. ''Çok naziksin Josh.'' Eli bir süre omzumda kaldı. Sanki bana bir şey söyleyecekmiş de fikrini değiştirmiş gibiydi ve elini omzumdan çekti. Benimle ilgilendiği için dokunduğu hissine kapıldım. Hiçbir şey konuşmadan bir süre yürüdük, sonra ''Bana kendinden bahsetsene.'' dedim. Josh omzunu silkti. ''Ya aslında bahsedecek fazla bir şey yok. Benim hayatım çok sıkıcı.'' ''Peki o zaman beni istediğin kadar sıkabilirsin.'' ''Peki ama sen istedin. Josh gülümsedi. 5 dakika boyunca bana geçmişinden bahsetti. New York'ta doğmuştu. Anne babası 40 yıldan beri mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Babası televizyon kanallarında metin yazarlığı yapmış, annesi de bir devlet dairesinde sekreter olarak çalışmış ve emekli olmuş. İki ağabeyi varmış, onlar da televizyonculuk yapıyormuş. Bir de kız kardeşi varmış, adı Marcy'ymiş. O da prodüksiyon asistanlığı yapıyormuş. İlk etapta bana evliliğiyle ilgili pek bir şey anlatmadı. Sadece 2 yıl sürdüğünü ve Carla'dan boşandığını söyledi. Neden boşandın diye sordum. Bir sürü neden vardı. Genelde Carla'dan kaynaklanıyordu ama benim de bir ilişkim oldu. Kala kaldım. Böyle bir itirafı işitmek hiç hoş olmasa da bana gerçeği söylemesinden bir bakıma hoşlanmıştım. Josh, şoke olmuş gibisin. Hey, hiç de senin sandığın gibi bir durum değildi dedi.
Açıklama yapmana gerek yok.
Kate, gerçek şu ki insanlar bir sürü farklı nedenlerden dolayı ilişkiye giriyorlar. Bazıları bencilliklerinden, bazılarının da geçerli bir nedeni var. Bahane bulmaya çalıştığımı düşünebilirsin ama öyle değil. Yanlış bir şey yaptığımı biliyorum. Ama o dönemde biriyle duygusal bir bağ kurmam gerekiyordu. İşte ben de bu yüzden ilişkiye girdim. Carla o sırada beni terk etmişti ama yasal olarak evli gözüküyorduk. Karşıma çıkan hanım çok iyi biriydi. Boşanmıştı, birkaç çocuğu vardı. İlişkimiz birkaç aydan fazla sürmedi. Ama bence beni delirmekten kurtardı. İşte evliliğim bu kadar kötüydü.
Nasıl olur ama?
Josh omuz silkti. Carla ona çok yakın olmama asla izin vermedi. O öyle çok sokulgan tarzda bir kadın değildi. Hatta Neil'la bile. Oğluna karşı annelik duygularını belli etmemesi beni deli ediyordu. İşin doğrusunu söylemek gerekirse bence Carla benimle hayatında yeni bir dönem açılsın diye evlendi. Bana asla aşık olmadı, hatta anneliği bile sevmedi. Zaten Neil'ın vesayetini almak istememesi de bunu kanıtlıyor.
Ama bir ilişki yaşadın.
Josh elini havaya kaldırdı. Öyle bir şey yaptığım için suçluyum. Ama o dönemde doğru olanı yaptığımı düşünüyordum, yoksa delirecektim. Carla'ya gerçeği söyledim, olan biteni anlattım. O da bunu boşanma bahanesi olarak kullandı. Ansızın cep telefonum çaldı. Telefon 2 kere titreşti. Cep telefonumu çantamdan çıkardım, ekrana baktım ve bir sesli mesaj geldiğini gördüm. Lou'dandı. Ben Lou. Bana not bırakmışsın, ondan arıyorum Kate. Şu anda katılmam gereken birkaç tane çok önemli toplantım var. Ama seni daha sonra arayacağım. Seninle konuşmam gereken birkaç mesele var. Sonra konuşuruz.
Mesajın ne olduğunu söyleyince onu şimdi aramak ister misin diye sordu Josh.
Otele dönene kadar bekleyeceğim. Lou'nun sesinden benimle özel konuşmak istediğini sezmiştim. Nedenini de merak ediyordum.
Josh'a döndüm. Haydi bir taksi çevirelim.
25. ayrımın sonu. Sayfa 305.